Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti üzerinize olsun. Kıymetli dinleyenlerim, güzel kardeşlerim. Evet, Seferul Hayr tamam oldu. Artık Rebiül Evvel'in ilk günlerini müşahede etmekteyiz. Bu günler güzel günler. Bu günler kıymetli günler. Cenab-ı Hakk'ın hakikaten Mevlid-i Şerif'le, hicretle, Efendimiz'in alemi cemale göçmesiyle alakalı adeta dikkatimizi çektiği, kendimize çeki düzen vermemiz için bir başlangıç, bir veladet, bir doğum olan günler. Fakat biz bugünle alakalı konuşmamızı biraz daha Mevlid kandiline yakın bir zamana bırakalım diyoruz. İçimizde bulunduğumuz günlerde bir de miladi takvimle merasimleri, efendim etkinlikleri yapılan bir önemli hadise daha var. Eminim ki hepiniz radyolardan, televizyonlardan, işte medyadan, gazeteden, dergilerden bunları okuyorsunuz, duyuyorsunuz. Nedir o? Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'i anma merasimleriyle alakalı. Biz buna bigane kalamazdık. Çünkü radyomuzda Mesnevi-i Manevi'den ders yapıyoruz. Hikem-i Atayiye'den okuyoruz. Bazen Mesnevi-i Nuriye'den okuyoruz. Böyle bir gündem de oluştuğunda herhalde birazcık sizlere bu hususlarda bilgi vermek, her ne kadar geçen senelerde konuşmuş olsak da, yerinde olacaktır. Sizin bu programı takip eden kişiler olarak bilgi sahibi olmanızdan daha normal, tabii bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bunu nerede öğrenebilirsiniz? Evet, bu saatte, bu programda şöyle bilgilerimizi tazelemek için bir fırsat yakalarız diye düşündüm. Efendim, bir kere Hazreti Mevlana denilince klasik olmakla beraber şu sözleri hiç unutmayalım. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz kendisi büyük bir mürşit, pir makamında, yani tarikat müessisi, bir mektep, bir okul kurabilecek seviyede mürşit makamında bir zattır. Kendisi Kübreviye'den gelen bir silsileye, yani Necmettin-i Kübra Hazretleri olarak bilinen ve Kübreviye tarikatının piri sayılan zatın mektebine mensup bir şeyh efendidir. Peki bu bizim bildiğimiz, meşhur olan kısmı. Başka neleri bilinmesi gerekir? Hangi sıfatlarından haberdar olunmak gerekir? Efendim, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi dönemin, o Selçuklu'nun, o Moğol istilalarının yaşandığı, Larendi'ye, Karaman'a kadar inmiş, Moğollar devamlı vurkaçla ülkeyi tehdit eder bir vaziyetteyken, Anadolu kan ağlıyor, zaten hicret görmüş bir aile olarak Konya'ya gelmiş, yerleşmiş, fakat Selçuklu payitahtı oradadır. Burada, bu karışık zeminde hem siyasi hadiseleri hem dini sahadaki boşluğu en iyi dolduran, yöneten kişilerden biridir. Bir kere çok büyük bir alimdir Hazreti Mevlana. Yani kendisi hakkında tabakat kitaplarında, fıkıh, tefsir ve ilim sahasındaki, İslam medeniyeti sahasındaki yazılmış olan tabakat diye adlandırılan ulemanın, alimlerin tasnif edildiği, derece derece anlatıldığı, dönem dönem işlendiği kitaplarda Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz hakkında ciddi kayıtlar vardır. Tarihe mal olmuş, zamanında müderristir. Ama tekrar söylüyorum, müderristlik denince payitaht olan Konya'da ilmiyle tebarüz etmiş, alim sıfatıyla ön planda olan, tefsirin, hadisi şerifin, usulü fıkhın, hatta fetvanın kendisine sorulduğu bir zat olarak öne çıkmıştır Hazreti Mevlana. Yani bizim zihnimizde olan, işte güzel bir aileden geliyordu, çok da itibar görmüştü, şöyle bir Allah sesi duyduğunda, efendim bir tıngırtı duyduğunda hemen cezbeyle dönerdi gibi Hazreti Mevlana'yı anlatmak, bu eğer kasıtlı değilse çok büyük bir ahmaklıktır. Çok büyük bir cahilliktir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin dönüşü, sema etmesi, bu cezbe halleri nasıl kıymetlidir? Neden kıymetlidir? Bu soruyu sormak lazım ilk önce. Mesela sizin sokağınızda, caddenizde, şehrinizde köşe başında duran, kahve önünde pinekleyen bir adamın ara sıra çıkıp da nara atması, fırıldak gibi dönmesi, şiirler okuması, bunlar çok itibar görür mü? Görmez. Ama sizin şehrinizde, mahallenizde en mümtaz şahsiyet olarak sayılan bir zatın bu şekildeki bir hal göstermesi herkes tarafından dikkati celbeder mi? Eder. Bu konumda, bu durumda, bu makamda olan insanın böyle bir özelliği daha var. Ve böyle şeyler oluyor, acaba ne olmuş diye dikkat çeker. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin bu yönüyle iştihar etmesi, şiirler okuması, Allah aşkından bahsetmesi ve zamanında alışıla gelmiş çerçevenin sanki daha farklı bir şekilde insanlara o çerçevenin muhteviyatını anlatmak için farklılık arz eden halleri onun bulunduğu makamın getirdiği ağırlıktan dolayı itibar görmüş, alaka uyandırmış, dikkat çekmiştir. Bunu unutmamak icap eder. Yani müderris, şimdi düşünün bir mecliste veya üniversitenin rektörlüğünü yapan bir yerde, üniversitede veya ne bileyim bir hastanede bir başhekimin yani iki dudağının arasına baktığı insanların, böyle bir şahsın birden kalkıp Allah aşkından, muhabbetullah'tan bahsetmesi, saatlerce ağlaması, bir namaza durduğunda kendinden geçmesi, secdelerde bayılması, oğlum beni imamete geçirmeyin, ben öyle haller yaşıyorum ki bazen kendimi kaybeder gibi cilvelere efendim mazhar oluyorum, arkadaki cemaatin namazı bozulabilir, beni imamete geçirmeyin diyecek kadar Cenab-ı Hakk'a mestu hayran olan bir zatın bu ifadeleri üredi türedi herhangi bir adam olsaydı bu kadar itibar edilmez, dikkatte çekmezdi. Zaten seni imamette düşünmüyoruz ki, zaten sen kimsin ki denir, deliye sayılırdı, mecnun gibi bakılırdı. Arz edebiliyor muyum? Hazreti Pir'in bu kadar dikkat çekmesi, hani sen de dön bakalım, dikkat çekiyor musun? Yok. Sen de şiir söyle, sen de ağla bakalım. O konumuna göre, o emanete, o liyakate, toplumda en üst seviyeye gelmiş bir insanın hepsini elinin tersiyle itip Allah ve Resul muhabbetinden dem vurması aslında İbrahim Ethem'in koca payi tahtını terk edip Belh Sultanlığını terk edip Allah yoluna soyunmasıyla birdir. Sahabinin hayatına baktığımızda türlü türlü makamlarda, mevkilerde olan kişilerin Efendimizin muhabbetine her şeylerini kurban etmeleriyle bu asırda, yani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin yaşadığı asırda Cenab-ı Pir'in yaptığı işlere, o hale ve karakteristik özelliklere baktığımızda sahabinin hayatıyla, tabiinin büyükleriyle, daha birçok kişinin Allah yolundaki yapmış olduğu hizmetlerle ortak noktalar arz eder. Bundan dolayıdır ki Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz çok farklı, herkesten değişik bir yol ihdas edilmiş gibi anlatmak yine kasıtlı değilse çok cahilce bir sözdür. Ne dedik konuşmanın başında? Kendisi bir mektebe mensup. Kübreviye'den gelen bir ekole mensup. Kübreviye tarikatını bugün Necmettin Kübra ismini maalesef bizim dindar saydığımız insanların, bir cami cemaatinin bile %3'ü %5'i anca duymuştur. Bu çok büyük bir eksikliktir. Necmettin Kübra gibi bir zatı duymamak ciddi bir tarihi kayıptır. Aidiyet noktasında, kendi köklerimizi anlamak noktasında ciddi bir eksikliktir. Ama bu eksikliği hissetmiyoruz bile. Ondan sonra popüler bilgilerle kendimize göre bir Mevlevi anlayışı, bir tasavvuf anlayışı gibi şeyler ortaya çıkartıyoruz. İşte geçenlerde bir çok çok büyük sayılabilecek bir hoca efendi çıktı. Kendisine fetva sorulan, önemli işte din işlerinde bilinmesine görevli olan bir adamcağız çıktı, gayet güzel milyonlarca insanın gözünün içine bakarak tasavvuf denilen kültürden ibarettir dedi. Kültürden mi ibarettir hocam? Yazık. Hakikaten yazık. Keşke bu kültür senin de kulağından gözünden bir parçacık girseydi de bugün insanlar senin söylediklerini dinleseydi. Kendisi Allah ve Resul muhabbetini bulamamış, yaşamamış bir insanın bu muhabbeti yaşayanlara kültürel bir faaliyet gözüyle bakmasından daha sapkın ne olabilir? Sonra koskoca şöyle bir tefsir, hadis, fıkıh tarihine, İslam tarihi, İslami ilimlerin konu aldığı efendim insanlara baktığında hangisi tasavvuftan nasiptar olmamış onu söylesinler. Falanca zatın tasavvufla hiç alakası yoktur denilen bir zat göstersinler. Fakat gene de bu zat bu İslam medeniyetine bir katkıda bulunsun. Vardır, vardır, evet, birkaç tane çıkar. Onlar da şunun için tasavvufa karşı gibi dururlar. Zamanında tasavvufu yanlış anlayan insanlara tepki koymak için o sahadan uzakmış gibi görünürler. Fakat söyledikleri sözlere bakın, hepsi tasavvufun insan ahlakı üzerine geliştirdiği metotlardan ibarettir. Bir kısmı da uzak kalmışlardır, tanıdıkları halde bu işi kültür vesaire gibi görmüşler, uzak kalmışlardır. Peki bunlar ne yapmıştır? Hala günümüzde İslam medeniyetini ve coğrafyasını parça parça eden fikirlerin temellerini bu herifler atmıştır. Bu ibrettir. Nasıl kalkıp da bu kadar mevzuda insanlara ahkam keserken sen tasavvuf denilen ve hususi olarak metoduyla, adabıyla, erkanıyla, usulüyle büyük bir yekün tutan ve binlerce alimin mensup olduğu bir sahaya kültürel faaliyet diyebilirsin. Hadi dedin, bunu nasıl televizyonda söylersin? Nasıl radyolarda konuşursun? Hangi topraklar üzerinde, hangi milletin sözcülüğünü yapıyorsun diye sorarlar. Ondan sonra da, vah görüyor musunuz? İşte bu Alevilerle aramızı açıyorlar, Sünniler aslında hepimiz toprağız, kardeşiz, Anadolu mayası falan diye ahkam kesmeye kalkıyoruz. Sen şimdi tasavvufa kültür dedin, nasıl olacak şimdi bu? Nasıl birleştireceksin? Bir yandan cemevlerine hukuki statü taşımaya ve hukuki statü olarak durumu düzeltmeye gayret edeceksin. He, anlaşıldı. Sen bunu kültürel faaliyet olarak yemesek de inanmasak da bir realitedir. Haydi Allah selamet versin diye yapıyorsan bu senin yine elinde patlayacaktır. Bunun köklerini bilmek durumundasın. Ondan sonra gelsin nutuklar. İzlenen Mevlana, gözlenen Mevlana, efendim gizlenen Mevlana. Yani bir sema olarak seyredilen Mevlana var. Saklanmış olan Mevlana var. Bir de ne var efendim? Beklenen bir Mevlana anlayışı var. Tamam da bunları söz olarak söylediğimizde problemi teşhis ediyorsun. Bir problem var ortada, bir mesele var. O meselenin, o problemin bütün cümlelerini karşımıza getirip koyuyorsun. Fakat bu problemden taraf olmadığın, bu problemin bizzat taraftarı olmadığının alameti senin bu sahayla alakalı yapmış olduğun araştırmalar olmalı. Açıyorum bakıyorum, şimdi ismini vermeyeceğim, çok önemli bir ansiklopediye, tasavvuf bölümlerine herhalde orada serviste falan çalışan böyle değişik insanlara falan hadi topla getir diye yazmışlar. Bakıyorum maddelere, bakıyorum internette dolaşan cümlelerden, bazen kitapların arkasına yazılmış, bakın samimi söylüyorum kıymetli dostlar, kitap yazmış mesela, diyelim ki Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin bir kitabı var. Bu kitabın arkasına bunu tanıtmak için bir yayın evi diyelim ki şöyle bir yarım sayfalık malumat koymuş. Dış kapakta, içinde bile değil. Aynen o cümleyi almışlar, maddeye koymuşlar. Yahu bu mudur ya? Bu mudur? Hiç koyma. Hiç yapma. Madem kültürel bir hadise, İslam'ın dışında gibi görüyorsun, hiç yazma. En azından insanlar bu yazılmadı diye doğru bir madde şey yapar. Hazreti Mevlana maddesine bakın. Yani kahkahayla gülersiniz. Veya hiçbir şey anlamadan kapatırsınız maddeyi. Şöyle diyorlar ama aslında böyle değil. Böyle de diyorlar ama kaynaklarda çok ihtilaf var. Yani mesele çözümsüz. Şunu bize gösteriyor. İtibarsızlaştırıyor. Yani daha Hazreti Mevlana'nın Türk mü, Acem mi, ne olduğu daha ortada değildir. Şiirlerinde de biz bunu anlamayız. Bir saçmalıktır gidiyor der gibi itibarsızlaşma hareketi var. Sen böyle bir madde yazdıktan sonra gizlenen Mevlana, özlenen Mevlana, seyredilen Mevlana falan gibi cümleleri nasıl kullanabilirsin ki? Ne koydun ki ortaya? Diye sormazlar mı insana? Yani bu şimdi bu yapılanlar hiç tabii göz ardı ediliyor. Şimdi da iş konuşuluyor, başka şeyler konuşuluyor. Niye konuşuluyor? Sen adamına sahip çıkmadın ki. Ya adamına sahip çıkmadın, başka ellere geçti. Bu iş abdestsiz namazsızların elinde, belli locaların elinde derbeder oldu. Çünkü sen sahip çıkmadın. Adam enayi mi? Sen 400 senelik, 500 senelik, 700 senelik, senin kütüphanende soruyorum. Senin kütüphanende bir el yazması kitap olsa, sen bu kitabın sayfasını bile açıp bakmasan, 700 senelik bir kitaptan bahsediyorum. Velev ki marangozluk hakkında olsun. Velev ki. Yani mitoloji hakkında olsun. Efsane anlatsın. Masal anlatsın. Sen bu kitap hakkında bir tetkikat, tahkikat yapmadığında elin adamı gelir, bunu alır götürür, senin ruhun da duymaz ve onu istediği gibi işleyip senin karşına çıkartabilir mi? Çıkartır. Sen niye sahip çıkmadın 700 senelik kitaba? Peki kitaba sahip çıkmıyorsun? İnsan. O bulunduğu coğrafyada insanların en karışık zamanında hepsinin birliğini, beraberliğini sağlayan, siyasi otoriteyi de dize getiren, düşmanların o hücumlarına karşı halkı provokasyonlardan koruyan, onları Allah ve Resul muhabbetiyle besleyen, her şeye rağmen o dönemde aşkıyla ortaya çıkıp bir şeylere bulaşmadan aşkıyla var olup Osmanlı'nın temelini atan ve Osmanlı'nın padişahlarına kılıç kuşandırılırken hala Mevlevi dedesi geleneğiyle beraber adeta o Osmanlı'nın biz bugün buradaysak bunun Hazreti Mevlana gibi insanlara borçluyuz dediği kişileri sen nasıl kültür olarak görürsün? Kültür mantarı. Sen nasıl böyle konuşursun? Sen nasıl bir ilim okumuşsun? Hiç görmemiş misin? Yani en azından insan edepli olmalı yahu. Hep bu misali veriyoruz. Ecdadın sana gayet güzel bir saray bırakmış. Sen kalkıyorsun, bu sarayın pencereleri şurada değil de burada olsaydı diyorsun. Yeni bir ev bile yapmamışsın. Gece konduda bile oturmuyorsun. O sarayın bahçesinde bir kulübede derme çatma bir vaziyette oturuyorsun. Her an her yerden rüzgar giriyor. Hiçbir yerini koruyup kollayamıyorsun. Bir yağmur, bir sel gelse üfürüp alacak seni, götürecek, sürükleyecek. Böyle bir halde koca saraya, abideye kafa tutuyorsun. Ve konuşurken de medeniyetler artık kaybolmuş diyor birisi. Ben Deniz sonradan anladım sözün dehşetini. Diyor ne acayip şeyler olmuştur. Bugün yerinde yerler esiyor. Bir Endülüs bakın kaybolup gitmiştir. Bakın bir Mavera-ün Nehir kaybolup gitmiştir. Ne medeniyetlerdi bunlar? Ne demek istiyor bu sözüyle? Mavera-ün Nehir kaybolmamıştır ki. İşte İmam Buhari'si, Müslim'i, Tirmizi'si, işte Ahmedi Yesevi'si, Necmeddin-i Kübra'sı. Hala onlardan besleniyorsun sen. Mavera-ün Nehir'in nesi kaybolmuştur? Şunu demeye getiriyor. Artık yeni bir atılım yapmak zorundayız. Mavera-ün Nehir'in zamanını etkilemesi gibi, Osmanlı'nın zamanını etkilemesi gibi, Endülüs'ün bunlardan kopuk, ayrı, yeni dünya sistemine uygun bir İslami anlayışı ortaya koymamız lazımdır sözünün girizgahları bu sözler. Böyle bir gaflet olamaz. Böyle bir ahmaklık olamaz. Sonra bakıyorsunuz, acaba biz burada gaflet ettik de diğer yerde uyanık mıyız? Hayır. Bizim sadece şu anda Hicaz Demiryolu üzerindeki ribatların ve vakıfların tarihi ve akıbeti hakkında yapılmış doğru düzgün bir çalışma bile yoktur. Yani bizim kendi insanımıza ve tarihimize yaptığımız hakareti ve tahribatı maalesef başkaları yapmamıştır. Günümüz insanların doğru düzgün bir şey ortaya koymak için çalışmalarını kültür olarak kabul edeceksin. Ondan sonra Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin ecdadına küfretmesini, istihza etmesini, yalan yanlış söylemelerini bir karşılık bile verecek muhatap kabul etmeyeceksin. Sebep? Çünkü biz din adamıyız. Bu işlere karışmayacağız diyeceksin. Bu köksüzlükle bu din payidar olmaz. Bu sözü söyleyelim. İkinci bölümde Hazreti Mevlana'nın şahsiyeti, daha doğrusu şahsiyetimizi temsil eden kişiliğini konuşalım inşallah. Kıymetli dostlar, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Evet, ilk bölümde Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'yi anlamak ve bizim medeniyetimizin önemli bir siması olduğunu belirtmek amacıyla zaten biraz malumu ilan ettik ama yine de konuşmak istedik ve dedik ki zamanının en muazzam, en güzel alimlerindendir. İslam'ın, İslam toplumunun bir yüzüdür dedik. İlk bölümü kaçıranlar varsa lütfen arşivden dinlesinler. Fakat şunu unutmamak lazım ki maalesef bizim çok ölümcül denebilecek bir hastalığımız var. Her duyduğumuza, böyle ortada kirli bir şekilde ortaya atılan herhangi bir mevzuya inanmak, bunu bir fikirmiş, bilgiymiş gibi kabul etmek. Benim rahmetli hocamın hocası kıraathaneye, kahvehaneye çıkarmış. Tabi tekavüt insanlar. Şeyh emeklisi, Fatih medreselerinde de ders okumuş bir zat. Kahvehaneye çıktığında işte kahveciye de destek olsun diye salih bir adammış. Tekavüt hocalar, meşayih oraya gelirmiş. Orada bazen bir gazete görürmüş, gazete okuyan bir zat. Birader, bakabilir miyim gazeteye dermiş. Gazeteyi alırmış önüne, tarihine bakarmış, Rumi, Hicri, Miladi tarihine, tekrar gazeteyi iade edermiş. Hani bir zamanlar bir reklam çıkmıştı. İşte falancayı filanca zannediyor, şu ismi bilmiyor, şundan haberi yok çünkü gazete okumuyor falan gibi. Eminim ki bundan 7-8 sene evvel bu yapılan reklamı görmeyen kalmamıştır. Gazete okumaya teşvik için yapılmış bir kamu spotu gibiydi. Gazeteciler Birliği falan böyle bir kalkışmada bulundular. Mesela Clinton'u ton balığı zannediyor, balık cinsi zannediyor falan gibi de işi mizahi derecede biraz da hakaretvari boyuta götürmüşlerdi gazete okumayanlar için. Yani dünyadan haberleri yok. Her şeyi birbirlerine karıştırıyorlar. Çünkü gazete okumuyorlar demeye getirmişlerdi. Peki aslında bu kamu spotu gibi olan efendim çalışmanın, projenin bir başka versiyonu da yapılabilirdi. Nasıl? Birçok şeyi yanlış bilen insanları resmettikten sonra, çünkü bu insanlar gazete okuyor da denmeliydi. Çünkü bugünkü yanlış anlamalara, suni tartışmalara baktığınızda hepsinin temelinde yanlış enformasyon ve algının olduğu artık anlaşılmıştır da, hatta bu anlaşılmasına rağmen yine de daha iyi anlayalım, algı operasyonu varmış, daha çok okuyalım diyerek bu daha da derinleştirilmeye doğru gidilmiştir. Ben deniz demiyorum ki bütün dünyada olanlara kapalı olun, habersiz olun diye. Ama soruyorum size, elinize aldığınız herhangi bir gazetenin sizi ne kadar fikir sahibi ve size lazım olan neleri işlediğine dair lütfen bir not tutun. Sizi ne kadar alakadar ediyor orada yazanlar. Yani biz ne olursa olsun enformasyonu seviyoruz. Ama hatırlayınız, çocukluğumuzda belki neler yaptığımızı hatırlamasak bile etrafımızdaki çocuklara bakarak kendi durumumuz hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Mesela siz büyükler oturuyorsunuz bir yerde, bir çay sohbeti yapıyorsunuz veya konuşuyorsunuz. O sırada 4-5 yaşında bir çocuk girdi içeriye. Ne yapar? Ne içiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Bu amca kim? Neden böyle oturdunuz? Yatacak mısınız? Kalkacak mı? En sonunda gına gelir dersin ya, oğlum çık dışarıya. Ya çık dışarıya, hadi yavrum, hadi sen git oyna. Neden? Her şeyi öğrenmek ister. Bazısı orada der ki, mesela biraz en sıkıcı durumlarda böyle olur. Siz benim artık bu tarzıma alıştınız dinleyenlerim olarak. Bu nevi resmetmelerim hoşunuza da gidiyor. Bıyık altından gülüyorsunuz. Veya dudak büküyorsunuz diyelim artık. Efendim, mesela bir de böyle çok empati kuran, çocuğuna çok pedagojik açıdan efendim çok iyi yaklaşan anne babalar da vardı. Buna çekilmez. Yani misafirliğe gidersin. Misafirlikle beraber çocuğunu eğiten ebeveynler vardır yani. Çocuğun bak, çünkü bu amca aslında şu yapıyor. Senin o oyuncakların var ya, işte o oyuncakların satıldığı çarşıda müdür. Müdür ne demek? Müdür evladım şu demek. Çocuğa yine de enformasyon verir. Sizin sohbeti berbat eder o çocuk, gelen çocuk. Ama siz, ben çocuğumla her halükarda ilgilenirim mesajını misafirlerinize vermiş ve kendinize, çocuğunuza da iyi bir eğitim vermiş olursunuz. Halbuki çocuğun öyle bir mecliste konuşmaması gerektiğini öğrenmesi de bir terbiyedir. Onun kişiliğini zedelemez. Bir çocuğa nerede susması gerektiğini öğretmek en büyük terbiyedir diyor Hazreti Mevlana. Çocuğu konuşturmaya gayret edersiniz. Aklınız varsa çocuğun ne zaman susacağını öğretin diyor. Çocuk zaten konuşacak diyor Hazreti Mevlana. Çocuk nerede susmasını öğrenecek? Susması gereken yeri öğrenen çocuk daha iyi sorumluluğunu anlar. Hiçbir şey olmasa bile küçük yaşta susan, konuşmayan bir çocuk dinleye dinleye güzel konuşmayı öğrenir diyor Hazreti Mevlana. Arz edebildim mi? Şimdi tekrar konumuza dönersek, işte aynı o çocuklar gibi, şimdi bakın bu nevi şeyleri görmüşüzdür, buna benzer sahneleri. Peki bizim durumumuz ne? Aynen o kişi gibi, o yavrucak gibi. Ne olmuş dünyada? Acaba bu nereye gitmiş? Bu sanatçı ne yapmış? Bu başbakan bilmem neyi binmiş? Araba ne kadar? Sana ne yavrum, sana ne çocuğum diyecek adam da yok yanınızda. Siz bu bilgileri alırsınız. Sonra gazete okursunuz. Önemlisiniz ya siz. Bütün dünyadan haberdarsınız gibi bir gaza da gelirsiniz. Bu sizin, sen bu dünyada bir bireysin, önemli bir adamsın, gör dünyada neler oluyor gibi size sunulan gazetedeki bilgileri lütfen elinize üşenmeyin bir gün. Kalem kağıt alın. Sizinle alakalı ne var o gazetede bir sorun. Bir başlıkları koyun bakalım. Seninle ne kadar alakalı? Canım bir öğrenmek lazım. Öğreneceksin ne olacak? Aynı mantıksızlık trafikte vardır. Bir kaza olur. Bakarsın karşı şerittedir kaza. Gidersin gidersin yarım saat çile çekersin. En sonunda gelirsin trafiğin tıkandığı yere. Ah hiçbir şey yok. Yan tarafta kaza var. Peki niye duruyor bizim şerit? Şerit de değil. Karşı taraf yön. Niye duruyor? Yandaki kazayı seyretmek için. Sanki sizinle o kaza arasında yolu tıkayan adamların her biri özel sağlık görevlisi, Bayındırlık Bakanlığı'nda müfettiş, polis kamerasına sahip, bir durum varsa müdahale edecek bir adama denk gelmişsin. Sanki 100 tane sürücü kazayı gördüğünde müdahale edebilecek efsafta bir adam. Bakıyorlar, inceliyorlar, yok bizim müdahalemiz şart değil diyorlar ve devam ediyorlar sanki. İşte aynı cahilliktir bu. Lüzumsuz enformasyon. Niye bakıyorsun sen? Baktığında yavaşlıyorsun, sende de bir kaza oluyor. Hem de orada iki kaza varsa sende zincirleme oluyor. Sebep? Lüzumsuz meraktan. İnsanın başına meraktan neler geliyor neler. Bununla alakalı ne değişler var ne değişler. Arz edebiliyor muyum efendim? Bu lüzumsuz enformasyonla alakalı tarihe de bu sıçrıyor. Bir şey okuyor adam. Hazreti Mevlana böyle. Böyleymiş ulan diyor. Böyle hikayeler varmış diyor. Adam şöyle yapmış diyor. Dönüyormuş diyor. Başka ne biliyorsun kardeşim? Yani bir insaf edip de bu işin sahasıyla alakalı bir kitabın iki sayfa şöyle satırlarından okudun mu? Hayır. Birisine sordun mu? Hayır. Biliyor musun Hazreti Mevlana? Uzmandır hepsi. Hepsi uzman. Herkes uzmandır. Neden? Gazete okuyor çünkü. Mesela o reklama şu konulabilirdi. Kendisini uzman zannediyor. Çünkü gazete okuyor. Denilmeliydi. Bu lüzumsuz enformasyondan dolayı neleri kaybettik? Ve hala kaybetmeye devam ediyoruz. Uyanık olmak lazım. Bakın, Cumhuriyet devrinin o ilk yıllarında hemen Osmanlı'nın şeyinde biz bütün haberlerimizi Fransız ajansının efendim gazetelere servis etmesiyle öğreniyorduk. Bu adam seni hiçbir zaman ihya eder mi ya? Anadolu Ajansı kuruldu, kendi yerel habercilik sistemini kursun diye. Onlar da ilk dönemde adı Anadolu Ajansı, dışarıdan bilgiyi aldı. Bugün seyrettiğiniz haberlerin %90'ı yabancı ajansların geçtiği haberlerin Türkçe'ye çevrilerek size servis edilmesinden ibarettir. Filanca yerde öküz binlenmeden düşmüş, falanca yerde Brezilya'da kavşakta kaza olmuş. Bak sen işe ya. Ya sen şimdi burada Kayseri'de oturuyorsun, Brezilya'da kaza olmuş. Ah ah diyor. Seyredip aç bir daha diyorsun. 10 kere de tekrarını veriyor. Soruyorum sana. Böyle bir akıl, böyle bir merak sende olduğu müddetçe sen, ben acaba hakiki ilimden nasipdar olabilir miyiz sizce? İnsafiyle bir sorun. Ya hocam işte vakit geçsin diye. Heh, bak öyle söyle. Öyle söyle. Haberdar olmak için seyrediyorum deme. Vakit geçirmek için bunları yapıyoruz. Bana ne İspanyol'daki boynuzlanan adamın döşüne böğrüne boğanın boynuzunu sapladığı adamın görüntüsü bana ne? Çok istiyorsan başka türlü ne abuk sabuk şeyler olmuş gibi. Mesela onlara ana haber bülteni denmemeli. Abuk sabuk saatler, vakit öldürmek için haber kuşağı gibi bir başlık konulsa da esasında insanlar ne yaptığını anlasa. Söz niye uzadı? Yahu çileden çıkıyoruz be kardeşim. Ya şurada bir en meşhuru Hazreti Mevlana, onun hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Bak şimdi sana Saadettin Konevi desem. Hani dedik ya, Saadettin Necmettin Kübra gibi. Saadettin Konevi desem kim o dersin? Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi desem, yani duyduk, neden? Biz Kayserliyiz dersin, o kadar. Biliyor musun bu zatı? Yok. Selahaddin Zerkubi? Yok. Bilmene lüzum yok çünkü, değil mi? Brezilya'daki trafik kazası daha önemli. Falanca yerdeki binlenmenin fişekleri daha önemli. Binlenmenin sergisi daha mühim. Yahu bu lüzumsuz enformasyon aslında bizi gaflete sevk etmekte. Birçok şeyden haberdar oluyoruz, kendimize lazım olan haberleri unutuyoruz. Mesele bundan ibarettir. Aslında gaflet, kumar gibi, katil gibi, şirk gibi, efendim zina gibi, tefecilik gibi büyük günahlardan sayılmaz. Fakat gaflete çok dikkat çekilmiştir. Neden? Daha evvel de söylemiştik. Gaflet, bu fiillerin, bu yanlışlıkların yapılacağı zemini teşkil eder. En önce adam gaflete düşer de sonra kumar oynar. Gaflette olur da adam öldürür. Gaflette olur da şirk yapar. Bütün büyük günahlar böyle. Gaflettir bunun aslı. Zemindir yani. Arz edebiliyor muyum? Adam bir meyhane açmış. Nerede açmış bunu? O arsada açmış, o belediyenin izniyle açmış. Yani o meyhane büyük günahsa onun zemini teşkil eden belediye izni gaflet gibi düşünebilirsiniz. Hangisinin marifetiyle ortaya çıktı bu? O adamın bunu yapması neyin marifetiyle ortaya çıktı? Gafletin. Adına da marifet diyebilirsen tabii. Çünkü bir şeytanın marifeti vardır. İş içinden iş doğurur. Marifet odur. Bir şeyin içerisinden bir şeyi çıkartmaya marifet denir. Marifetini göster derler. İlk bakışta belli olmaz çünkü. Bir şey yapar, oradan çıkartır. Çocuk da bir marifettir mesela. Annenin babanın marifetidir. Öyle değil mi? Meyve, tohumun marifetidir. Öyle değil mi? İyi ameller kalbin marifetidir. Kötü ameller kalbin çalışmamasının marifetidir. Oradan başka bir şey çıkartır, başkalaştırır. Bu konuları konuşmak kültür mü yahu? Bu konular bizim asıl konularımız. Namazı, abdesti, orucu, zekatı, İslam'ı, helali, haramı, Allah'ı, peygamberi, din dediğin şey bu marifeti ortaya çıkartmazsa ne işe yarar yahu? Ne işe yarar? Marifeti insanı, marifeti hakkı, ahlakı ortaya çıkartmayan bir imandan bahsedilebilir mi? O yaptığımız şeyin imana tabi olmak ve imani anlayış, İslami anlayış olarak karşımıza dikilmesi mümkün mü? Bu nasıl ortaya çıkmaz? Yani binlerce kere söyledik. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede hesabı? İman, İslam, peygambere tabiiyet, Allah korkusu muhakkak marifete hakla bilinir. Neyse sende kuvve olarak mevcut olan, amel olarak dışarı o çıkar. Amel olarak dışarı çıkmayan bir imanı ve İslam'ı din asla kabul etmez. Allah Teala'nın manzume-i Kur'aniyesinde, kelam-ı kadiminde yüzlerce ayet bu durumu tavsif eder. İman-amel ilişkisi hakkında binlerce yazılmış makale kitap vardır yahu. Şimdi buna sen nasıl kültür dersin? Bu bilinçsizliğe kültürsüzlük mü diyeceksin? Böyle bilinçlenmeyi sadece kültür olarak mı kabul edeceksin? Hayır. Bunlar önemli değilmiş gibi anlatıyorlar. Bunlar mühim değilmiş gibi anlatıyorlar. Metin okuyan insanlar, metnin Arapça çevirisini de beceri sağlayan insanlar, dini anlatmaya yelteniyorlar. Bu neye benzer biliyor musunuz? Falanca lisanda, dilde, gramer alimi olan bir kişinin o sahadaki insanları dini olarak efendim rehber ve kanaat önderi olmasına benziyor bu. mesele metnin tercümesinde değil ki, onun muhteviyatında. İşte tasavvuf o yüzden kültür değildir. O senin ortaya koyduğun çerçevenin ruhunu anlatmak noktasında herkes kafasına göre bir anlayışa gitmesin diye dinin aslının aslının aslını anlatır. O yüzden de mesnevi manevi başlarken dinin aslının aslının aslı. Vay efendim, bu adam ne kadar şirke giriyor. Dinin aslının aslı ne demekmiş? Dinin aslı Kur'an'dır. Hadi yahu. Bak bilmiyorduk. İyi ki söyledin. Yahu Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'in hikmeti vardır. Kur'an-ı Kerim'in zuhurunun sebebi nedir? Allah Teala'nın seni hidayete murad etmesidir. O zaman Allah Teala'nın seni hidayete murad etmesi, sana olan muhabbetini, senin kulluk bilincine çıkmanı, kulluk bilincinde olmanı bizzat Allah Teala'nın murad etmesi, istemesidir. Zorla seni yaratmamıştır. Mecbur kaldığı için de yaratmamıştır. Bir mecburiyeti yoktu. İşte bu muhabbetle var edişin hikmetini anlamaya, aslının aslının aslını anlamak noktasındaki bir çaba olarak söylenir ki mesnevi manevi bunu anlatmıştır. Ama biz dışarıdan aldığımız enformasyonla yine günler geçecek, yine Hazreti Mevlana bir kübreviye tarikatı, Seyyid Burhanettin Hazretlerinden aldığı icazeyi, Selahaddin Zerkubi'nin Seyyid Burhanettin Hazretlerinden aldığı feyzi ve o mübarek aileyi, İbn Arabi Hazretlerinin yetiştirmiş olduğu Saddettin Konevi Hazretlerinin güzelliğini öğrenmeyi tehir edeceğiz. Sonra ne olacak? Bir kök daha gidecek. Sonra sen organik elma, sebze, hıyar ararken bunların peşine düşmüş organik tarım, doğal besinin peşinde koşturur. Böylece şuurlandığını zannederken esas temelinde olan tabii insanı öğrenmemiş ve kaybetmiş olacaksın. GDO'lu insanlar, ürünler gibi genetiği bozulmuş, genetiğiyle oynanmış farklı insanların ağzının içine bakar hale geleceğiz diye korkuyorum kıymetli dostlar. Hazreti Mevlana hakkında konuşmamıza geliniz 3. bölümde inşallah tekrar devam edelim. Bakalım Hazreti Pir hakkında daha söylenecek neler var, sizlerle paylaşalım inşallah.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, 3. bölümde sizlerle beraberiz. Biraz daha artık bize tahammül edeceksiniz. Hazreti Mevlana'yı konuşurken aslında cemiyetimizde, insanımızda büyüğünden küçüğüne bazı yapılan ihmallerin, hataların bizleri hangi noktalara getirdiğine de parmak basmak istedik. Bu mühim bir konuşmaydı. Yani gerçekten önümüzü tıkayan şeylerin farkında olmamız lazım. Bir şeyin tabii öğrenmekte güzeldir, fayda vardır, tamam da bir de def-i mazarrat denilen bir şey vardır. Celbi maslahat veya menfaat denir. Bir de def-i mazarrat denir. Duymayanlar için, bu tabirleri hiç bilmeyenler için müsaadenizle şöyle kısa bir açıklama yapayım. Celbi menfaat veya maslahat, bir şeyin iyiliği için lazım olan şeyi almak, onu temin etmek, menfaat sağlamak, bu güzeldir. Fakat ondan evvel def-i mazarrat lazımdır. Mazarrat, zararlı olan şeyin def edilmesi. Şu örneği vermiştik, bir insanın yemesi, içmesi, güzel gıdalar alması celbi menfaattir. Ama adamın kanayan yarası varsa hangisine öncelikli verecek? Damarı kesilmiş, şakır şakır kan akıyor. Bir kanama var. Ne yapacak ilk önce? Yemek içmekle biraz daha vitamin alayım, yaranın sonra üstesinden mi gelirim der? Yoksa ilk önce ne yapar? O kanamayı mı durdurur? Veya aynı sahadan misal vereyim. Evet, celbi maslahat veya menfaat, yemek yiyeceksiniz. Fakat yemek yediğiniz yer pisse, onun içindeki efendim katılan ürünler size zarar veriyorsa, masası, binlenmesi, çanağı, çömleği haram sayılabilecek şekilde pis bir konumdaysa, şimdi ben ille de benim yemek lazım, yemem lazım, ne olursa olsun yiyeyim mi dersiniz? Yoksa ilk önce kendinizi zarardan korumak için oradan uzak mı durursunuz? Tabii ki ilk önce mazarratı, zararlı olanı def edersiniz. o zararlı şey menfaati alırken gelmemeli. Bundan dolayı bizler burada Hazreti Mevlana'yı, güzelliklerini, bizim İslam medeniyetimizin ana damarlarını anlatırken size bilgi aktarmak noktasında bu saatler tabii ki sizin manevi celbi menfaatiniz, menfaati celbetmek, kazanmak için saatleriniz olabilir. Fakat biz aynı şuurla sizi zararlı olan şeylerden de muhafaza etmek, o zararlardan da korumak şuurunda bulunmamız icap eder ki bu kürsüleri lüzumsuz yere işgal etmiş olmayalım, sizin de vakitlerinizi almayalım. Şimdi Hazreti Mevlana'nın eserlerini veya kendisini anlamak istiyorsanız, bakın, Feridun bin Ahmet Sipah Salar Risalesi var. Adını böyle tuhaf tuhaf duyup da ay ne acayip, hayatta ben böyle bir şey okumam demeyin. İşte bu da bize gazetelerin, medyanın kakaladığı bir algı meselesidir. Sipah Salar, ay o ne ki acaba diyorsun. Ama Dexter denilince hemen onu bakmıyorsun, adına madına seyrediyorsun. Game of the bilmem ne falan denilince neredeyse blok halinde internetten bölümlerini indiriyorsun. Yabancıdır, bunu hiç anlamam demiyorsun. Yahu en azından ben geçtim artık bir anlayış anlayışsızlık meselesini. Bizim bizden olmayanlara karşı gösterdiğimiz müsamahanın yarısını bizim medeniyetimize gösterseniz zaten bugün beni dinlemezdiniz. Sizler bunu anlatanlar olurdunuz. Çok açık konuşayım, biraz ağır oldu, biraz da kaba oldu farkındayım ama sarsıcı olsun diye söylüyorum. Sipah Salar ise ne demek Sipah Salar? Sipah Salar Selçuklu ordusunda bulunan bir müfrezenin, bir askeri tabir bu. Miralay falan gibi düşün hani. Hiç ben anlamam ben bunu. Miralay Ahmet Efendi desem anlarsınız. Meraşer desem. Onun gibi bir müfreze. Bir komutanlığın adı Sipah Salar. Askerlikle alakalı bir tabir. Feridun bin Ahmet'in bu vazifede bulunduğundan Selçuklu hükümdarları tarafından da ehil, emanet ehli, dürüst bir efendim zat olarak bilindiğinden dolayı Hazreti Pir'in sohbetlerine bile katılamamış, fakat sonra uzun seneler tekavüt olduktan sonra Cenab-ı Pir'in hayatını, özelliklerini kaleme almış, çok önemli bir eserdir. Döneminde yaşamıştır yani. Açın bir okuyun. Hazreti Mevlana'nın nasıl ibadet ettiğini okuyun. Gece namazlarında nasıl secdelerde saatlerce kaldığını okuyun. Nasıl gözyaşlarının o tahta zeminde buz kestiğini okuyun. Nasıl ağlamış, bayılmış, ondan sonra da gözyaşları içerisinde yüzü, gözyaşının donmasıyla beraber zemine yapışmış. Hazreti Mevlana'yı okuyun. Hikaye okumayın kardeşler. Doğru düzgün onu anlatan insanları okuyun. Nasıl evlenmiş, nasıl terbiye sahibiymiş, nasıl cömertmiş, neler yapmış, eserlerini nasıl yazmış, oradan okuyun. Ve ilk önce de Mesnevi okumakla başlamayın. Şimdi tuhaf geldi değil mi size? Evet, çünkü bu güzel ihtisas gerektiren bir kitaptır. Bendeniz kendi kitabımı asla lanse etmek için söylemiyorum ama sizler için Dinle diye bir kitap kaleme aldım. Ayrıca Siyah Mercan Beyaz İnci olarak da bu yayın evinden çıkan, bu programları metin haline getirmiş bir kitap kaleme aldım. Bunlar size alıştırma olabilir. Dinle kitabını okuyabilirsiniz mesela. Onun ilk 18 beytiyle beraber Cenab-ı Mevlana hakkındaki malumatı, hayatı, özellikleri üzerine bulabileceğiniz bir şeyler var orada. Yani en azından yanlış bilgi yok, hatalı bilgi yok, doğru yazılamamış, efendim güzel edebi bir tarzı olmayabilir, üslup pek hoşunuza gidemeyebilir ama yanlış yoktur en azından. Bunu garanti edebilirim. Sonra ille de Mesnevi okumak istiyorsanız ilk tavsiyem, İlk önce İlmihal okuyun. Evet. İtikatla alakalı, amentüyle alakalı bölümleri okuyun. O beğenmediğiniz mızraklı İlmihal var ya, o Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin, bendenize göre Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin İlmihali ve İstilahat-ı Fıkhiye Kamusu var ya, Arapçaya çevrilmeli ve İslam alemine kazandırılmalı. Muhteşem bir eserdir. O İslam İlmihalinin itikatla alakalı bölümünü okuyun. Hatta biliyorum demeyin, eğer kulaktan dolmaysa taharet bölümünü, abdest bölümünü ve lütfen namaz bölümünü okuyun. Sonra ne yapın? Kimya-i Saadet'i okumaya başlayın. O ibadetlerin ruh dünyasında nasıl bir neşe zevk-i manevi, huşu ve huzur uyandırması gerektiği hakkında ciddi bir ilim sahası olan Kimya-i Saadet'i okuyun. Başka ne yapabilirsiniz? Efendim Hakim Senayi'nin hikmetlerini okuyabilirsiniz. Ondan sonra Mesnevi-i Manevi'ye güzel bir şerhle okumaya başlayabilirsiniz. O şekilde okursanız daha isabet edersiniz. Bu hususta şerhler var. Fakirin de yazmış oldukları var. Tahir-ül Mevlevi Hazretleri de Mesnevi'ye şerh yazmıştır. Hatta Mesnevi'yi bahane ederek imansız bir neslin geldiğini fark etmiş, Mesnevi-i Manevi'nin şerhi arasına zekatı, namazı, ibadet taatı, ehli sünnet akaidini, haccı, efendim abdestin bereketini, besmelesini, haramı helali yazmıştır. Batıl görüşlerin de güzel bir reddiyesini hazırlamıştır. Aralara yedirmiştir bunları. Tahir-ül Mevlevi Hazretleri, Allah kendisinden razı olsun, bir neslin imanının kurtulmasına büyük hizmetler yapmıştır. Yani Üstad Bediüzzaman gibi zatların bu coğrafyada neşv-i nüma bulması tesadüfi değildir. Bunların zeminini Ömer Nasuhi Bilmenler, Elmalı Hamdi Yazırlar, Tahir-ül Mevleviler bu zemini genişletmişler. Bu coğrafyada Risale-i Nur'un yayılmasına bu gibi zatlar çok büyük emek vermişlerdir. Bunlar birbirleriyle irtibatlıdır. Arz edebiliyor muyum? Kanuni Sultan Süleyman olmasaydı bir Mimar Sinan'dan bahsetmek mümkün değildi. Efendim Genceli Nizamettin olmasaydı bir Fuzuli'den bahsetmek de belki mümkün olmayacaktı. Bakisi olmasa, Nef'isi olmasa, Bağdatlı Ruhisi bulunmasa bugün biz Mehmet Akif'i konuşamazdık. Bir süreklilik vardır. Bizim şu anda dinlediğiniz şu radyodan, şu frekanstan aldığınız şu teknik donanım bile bizden evvelki teknik donanımların zincirlerinin bir halkası olarak bize gelmektedir. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Bir süreklilik vardır. Yapılıp bozulur ama yapılmaya başlanan şey, lütfen bu söze dikkat edin, az önce bozulmuş şeyin üstüne bina edilir. Zaten onun gelmesiyle beraber o bozulmuş sayılır. Yenisi gelir çünkü. Kevn-i fesat alemidir bu alem. Gece biter, gündüz gelir. Gündüz biter, gece gelir. Bunun gibidir yani. Medeniyet mi kurulacak? Bugün hangi medeniyet var? Medeniyet olmasa bile süper devlet diyebiliriz. Medeniyet olamamışlardır çünkü. Mesela Amerika. Bakın sosyal hayatına, işleyiş şekline, verdiği özgürlüklerin biçimine, arazilerinde, iş yapılanmasında, devlet idaresindeki sistemine bakın. En son medeniyetin üzerine inşa edilmiş bir ülke olduğunu görürsünüz. Osmanlı'nın taklidi olduğunu görürsünüz belli noktalarda. Biz buradan kalkıp ecdadımızla övünmek için söylemiyoruz. Bu sosyolojik bir gerçektir. Medeniyetler kendisinden evvelki medeniyetlerin üzerine kendilerini inşa ederler. Bir Bizans medeniyeti olmasaydı, Selçuklu büyük bir medeniyet olarak buradan baş vermeseydi, Osmanlı medeniyet haline gelebilir miydi? Bakın Kudüs'teydim bundan birkaç hafta evvel. Utanırsınız, utanır. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı hanları, hamamları, o Hürrem Sultan Hazretlerinin, Allah kendisinden razı olsun, orada yapmış olduğu tekke, Fatih Camii avlusu gibi, bir kapısından giriyorsun, diğer kapısından çıkıyorsun. Sabah ve akşam herkese yemek ve aş çıkıyormuş orada. Yemek yediriyormuş, vakfiyesi. Kendi parasından alıp, iki tane daha villa yapayım, şurada bir saray yaptırayım, iki kişiyi daha ayartayım gibi o dizilerde seyrettiğiniz namussuzluklardan uzak, kazandığını ettiğini, kendine hakkı düşenlerin hepsini Allah yolunda sarf edecek kadar gidin de Kudüs'e, boynunuz yere düşsün, başınız yerlere eğilsin. Kanuni'nin yaptırdığı duvarların ondan fazla futbol sahası büyüklüğünde sarnıç var. Kudüs susuzluk çekmesin diye. Senin ecdadın böyle bir ecdattı. Ama onun evveline bakıyorsun, Bizans'ın temelleri var. Bizans da oraya girmiş. Ama senin deden oraya girdiğinde o ihtişamıyla o medeniyetin izlerinin üzerine çıkabilmiş. Öyle de olması lazım. İpi göğüslemiş. Bu medeniyetin yapı taşını oluşturmuş. Madalyon hastalığından ölmüştür. Nasıl? Ömür boyu hep vücudunda zırh taşıdığı için o bedeni en sonunda iltihap kapmış, hastalanmış ve şehit olmuştur. Bu adam bu güzel insan daha Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e girmeden evvel oraya girdiğimde orada mescide konulmak üzere hazırlayın demiş ve minber yaptırmıştır ahşaptan. Fetih'ten 25 sene evvel. Hedef koymak böyle olur. Yoksa çocuğunu anaokuluna küçücük verip İngilizce öğretip St. Joseph ve Robert Lisesi'ne gitsin diye ideal koymak, o bizim buradaki sahadaki her canlının yapabileceği bir şeydir. Bu topraklarda yaşayan Hazreti insan olmaya niyetin varsa, seni gerçekten muktedir olan gerçek kadir-i mutlak Allah Teala'nın kulluk seviyesinde gösterebilecek bir mefkuren olmalıdır. Bunu yapmak için kendinden evvel bunu başarmışlara bak. Ama nasıl bak? Öyle gazeteden falan değil, hikayeden, diziden değil. Gerçekten bu insanların izini sür ve orada senin bugün hayatına lazım olan şeyleri fark et derim. Ondan sonra da sizi Allah'a emanet ederim. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.